Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.200 40 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. İkinci Afyon Savaşı'ndan sonra Afyon ticareti tüm Çin'de serbestleştirildi. Yoksulluk, açlık ve bağımlılık her yerde kol geziyordu. Ve bu koşullar bir grup Çinliyi ayaklanmayı düşünmeye yöneltti. Tarih Radyosu'ndan herkese selamlar. Muhterem dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Dünya Tarihi Podcast serisinin bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Tarih isimli bir öğretmenin sınıfından tarih ve bitmeyen anılar. Derslerini tekrarlamaktan asla bıkmayan, öğrencilere kadar tekrarlayan ciddi bir öğretmen. Şimdi birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Çin halk ayaklanmasının lideri Avrupalı rahiplerden bazı Hristiyan inançlarını öğrenmiş ve eski Çin dinlerine olan inancını kaybetmişti. Kendisi ve arkadaşları kimsenin kimseden üstün olmadığı bir toplum yaratmak istediklerini ilan ettiler. Her ailenin çalışıp ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir toprağı olmalı. Üretilen fazla ürünü kamu deposuna götürmelidir. Bu toplumda kadın erkek eşittir ve Budizm, Konfüçyusluk gibi eski Çinli dinlerinin burada yeri yoktur. Kendilerine Bokser isyanı adını veren isyancılar Kanton limanını ele geçirdiler ve isyanları da kısa sürede Çin'in diğer şehirlerine de yayıldı. İsyancılar bütün bu felaketlerden imparatoru sorumlu tutuyorlardı ve amaçları imparatoru devirmekti. İlk ayaklanmaya ilk başta Avrupa ülkeleri ve Amerika destek verdi. Bu grubun Hristiyanlığa odaklanması Batılılarda onun zaferinin Çin ile siyasi ve ekonomik ilişkileri iyileştirici umudunu da yaratmıştı. Herald gazetesi şunları yazdı. Bokser ayaklanmasının liderini bir öncü Çin'in kapılarını açan bir isim ve Batı dünyasının bir müttefiki olarak görüyoruz. Onun şeffaf düşüncesiyle iş adamlarımız mevcut zorlukların üstesinden gelecektir. Bokserler her cephede hızla ilerliyordu. Bir süre sonra Çin'in büyük kısmı onların kontrolü altına girdi. Ayaklanmanın lideri artık önemli kararını herkese iletebilirdi. Yumrukların elindeki her bölgede afyon ticareti yasaktır. Batı'nın bokserlere dair görüşleri hızla değişti. Herald gazetesi bunlara yağmacı haydutlar adını vermiş ve bu isyanın uzun vadede ticarette yol açtığı tüm kayıplar göz önüne alındığında ne gibi sonuçlar doğuracağına karşı dikkatli olunması gerektiğini yazmıştır. İngiltere'nin Çin Büyükelçisi ülkenin Dışişleri Bakanı'na şöyle yazdı. Çin hükümetini savunmak daha iyidir. Kötü, yozlaşmış, cahil bir hükümet bile olsa. Amerika temsilcisi ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'na yazdı. Mektupta parlak sonuçlar beklediğimiz bu isyan şimdi şeytani bir fitne olarak değerlendiriyorlar ifadesini kullandı. Avrupa ve Amerika Çin İmparatoruna yardım etmeye başladı. Daha önce Çin'in mal ithalatı için hiçbir ücret ödememek amacıyla ülkenin en büyük limanlarını da serbest ilan eden ülkeler yeniden gümrük vergisi ödemeye başladı. İmparatorun ordusuna silahlar gönderdiler ve onlara uzman mühendislerin bulunduğu gelişmiş gemiler sağladılar. Ancak Bokseller Pekin'e ulaşana dek ilerlemeye devam ettiler. Pekin'e vardıklarında ilk işleri batılı elçiliklerin bulunduğu mahalleyi kuşatmak oldu. Bu durum 8 ülkenin İngiltere, Fransa, Amerika, Almanya, Rusya, Avusturya, Macaristan, Japonya ve İtalya'nın Çin'e asker göndermesine neden oldu. Yabancı askerler ise imparatorun ordusu ile birlikte Bokserlere karşı savaştılar ve kanlı çarpışmaların ardından sonunda onları yendiler. Bokser ayaklanması 14 yıl sürdü ve bu süre zarfında yaklaşık 40 milyon Çinli öldürüldü. Çin imparatoru artık eskisinden çok daha zayıftı. Öte yandan isyan sırasında eyalet yöneticilerine birçok özgürlük ve yetki tanımak zorunda kalmış, artık bu yöneticilerin kendi yerel orduları vardı ve toplanan vergileri saraya göndermek yerine bu vergilerle Avrupalılardan silah satın alıyorlardı. Öte yandan imparatoru Bokserlerin pençesinden kurtaran Batırılar onun bütün işlerine karışıyorlardı. Bakanları görevden alıp yerlerine kendi arkadaşlarını getirdiler. Çin'in vergi ve gümrük iradesini ele geçirdiler ve bu birimlerden binlerce Çinli çalışanı da işten çıkardılar. İmparator itiraz edemedi çünkü Batırılar ona halkın bu kez ayaklanması halinde kendisine yardım etmeyecekleri uyarısında bulunmuşlardı. Avrupalılar Çinlilerle yeni anlaşmalar yaptılar. Çin'in 90 limanı serbest bölge ilan edildi. Avrupalı tacirler bu limanlarda 99 yıllığına toprak kiralayıp burada fabrika, banka ve şirket kurabiliyorlardı. Çin'de demir yolları inşa ediyorlardı ve demir yolları çevresinde maden imtiyazları elde ediyorlardı. Bu Avrupalıların kendilerine ait polis teşkilatı vardı. Bu şekilde yönetilen bölgeler tamamen Çin'in kontrolü dışında kalacaktı. Böylece Mançurya ve Şandong gibi topraklar tümüyle Rusların ve Almanların eline geçti. Çin İmparatoru isyan sırasında Batırıların kendisine verdiği yardımların tamamını son kuruşuna kadar iade etmek zorunda kaldı. İnanın bana, tarih derslerini tekrar ediyor. Bugün Ukrayna Amerikan yardımlarının tamamını son kuruşuna kadar Amerika'ya iade etmelidir. Batı o yıllarda Çin'e yaptığı yardımı 333 milyon dolar olarak tahmin ediyordu ve Bokser ayaklanmasında imparatora yardım eden 8 ülkenin de hepsi ondan tavizler almıştı. Bugün Amerika, Ukrayna'daki savaşta yaptığı masrafları karşılamak için ülke madenlerinin satışından elde edilen gelirden 500 milyar dolar talep ediyor. Elbette Avrupalıların da payı olacak. Çin'in 2. Afyon Savaşı'nda yenilmesinin ardından Fransızlar Vietnam topraklarını Çin'den ayırarak yaklaşık 80 yıl boyunca kontrollerinde tuttular. Bu yıllarda Fransız tarım programları Vietnamlı çiftçilerin çoğunun topraklarını kaybetmesine neden oldu. Vietnam'daki çocukların ve gençlerin çoğunun eğitim görmesine izin verilmiyordu. Okulunu bitirebilen %2'lik kesimin çok azı yüksek öğrenim görebildi. Elbette Fransız gençleriyle rekabette uygun bir iş bulma şansları yoktu. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması ile Japonlar Vietnam'ı işgal ettiler. Ancak sonunda ele geçirdikleri tüm topraklardan geri çekilmek zorunda kaldılar. Fransızlar Vietnam'a geri döndüler. Ancak savaş sırasında Vietnam halkı işgalcilere karşı savaşmak için bir kurtuluş örgütü kurmuştu. Aynı örgüt Fransızları kanlı bir savaşta yenmeyi ve onları Vietnam'dan çıkarmayı da başarmıştı. Fransızların Vietnam'dan kaçmasının ardından Amerikalılar Vietnam'ın Sovyet destekli bir devlete dönüşmesinden korkarak ülkeye hemen asker gönderip işgal ettiler. Vietnam halkı ile Amerikalılar arasındaki savaş zor, kanlı ve uzundu ama sonunda 1975 yılında Vietnam halkını zaferiyle sonuçlandırdı. Amerikalılar bu savaşta 925 bin masum Vietnamlıyı öldürdü ve Vietnam askerlerinin sığındığı ormanları yok etmek için Agent Orange adlı kimyasal kullandı. Ancak bu madde sadece ağaçlar için değil, insanlar için de tehlikeliydi. Çok sayıda Vietnam köylüsü bu kimyasalı solumaktan ötürü öldü ve Vietnam Savaşı'nın bitmesinden yaklaşık 50 yıl sonra bile ülkede hala sakat çocuklar doğuyor. Bilim insanları bunun Agent Orange'in Vietnam doğusuna yayılmasından da kaynaklandığını düşünüyor. XIX yüzyılın sonlarına doğru birçok Avrupa ülkesinden daha güçlü hale gelen Amerikalılar, eski ve zayıf İspanya'nın kontrolündeki topraklara da göz dikmişlerdi. İspanya bu dönemde önceki yüzyıllardaki kadar güçlü değildi ve işgal ettiği ülkelerde çıkan isyanlara da bastıramadı. Bu topraklardan biri de Filipinler'di. İspanyolların zorla çatışmaları, tarım arazilerine de el koymaları ve insanlara da zorla Katolik Hristiyanlığa inandırmaya çalışmaları da Filipinleri onlara karşı isyana yöneltti. Filipin halkının İspanyollara karşı en büyük ayaklanması ise 1892 yılında başladı. Ayaklanmaya Kapipuan adlı gizli bir örgüt öncülük etti. Bu örgütte 30 bin Filipinli savaşçı bulunuyordu ve İspanyollara karşı savaştılar. Bir süre sonra başkent Manila hariç tüm Filipinler Filipinli savaşçıların eline geçti. Bu sırada Amerikalılar devreye girmeye karar verdiler. Filipinler halkına yardım etmek istiyorlardı. Filipinler ise savaşın artık son gün ve saatlerindeydi. Amerikalılar sürgündeki Filipinli savaşçıların liderini geri getirdiler ve o da kısa sürede ülkenin bağımsızlık bildirisini yayımladı. Amerikalılar Filipinli savaşçılardan hala İspanyolların elinde olan Manila kuşatmasına askerlerinin katılmasına izin vermelerini istediler. Savaşçıların lideri Amerikalılara güvenerek onlara son cepheye girme yolunu açtı. Amerikalılar Manila kuşatma çemberinden 2 kilometre uzakta konuşlanmışlardı. Filipinli savaşçılar 10 kilometrelik kısmını tutuyordu. Filipinlerin başkenti Manila kısa sürede kurtarıldı ve ülkenin geleceğine ilişkin görüşmeler başladı. Görüşmelerin Paris'te yapılması planlanıyordu. Bu müzakerelerde İspanya Filipinleri Amerika'ya bıraktı. Amerikalılar bu ülkede en az maliyetle ve son günlerde savaş meydanlarında bulundurarak ele geçirmeyi başardılar. Ancak Filipinler Amerikalılar için kolay bir lokma değildi. Filipinli savaşçılar hala silahlarını tutuyorlardı ve bağımsızlıklarını kazanmaya kararlıydılar. 2 yıl direndiler ama sonunda Filipinli savaşçıların lideri tutuklandı. Bir zamanlar bu lideri bir kahraman gibi iktidara getiren Amerikalılar şimdi onu kendilerine bağlılık yemini etmeye ve arkadaşlarından silahlarını bırakmalarını isteyen bir bildiri yayımlamaya zorladılar. Amerikalılar savaşın bittiğini sanıyordu. Bir grup Amerikan askeri Washington'da başkanın huzuruna çıktı ve başkana Filipinler'de kazandıklarını ancak gerillaların pes etmeyeceğini söyledi. Saldırılarını yoğunlaştırdılar ve Amerikalılar savaşçılara destek veren halka ve köylülere karşı daha büyük bir vahşetle baskı uygulamaya devam ettiler. Bu direniş 1906 yılına dek 5 yıl daha devam etti ancak hiçbir ülke Filipinli savaşçıları desteklemediğinden silah ve ekipman eksikliği sonunda onları da savaştan vazgeçmeye zorladı. Filipinlerin işgal edilmesi en çok zengin Amerikalıları da memnun etti. Amerika Kongresi üyesi olan Amerikalı bir bankacı Amerika'nın geleceğinin parlak olduğunu gördü. Amerikan halkı da şu anda ihtiyaç duyduğundan 2 milyar dolar daha fazla mal üretiyor ancak Filipinler gibi dünyanın farklı yerlerinde de pazarlarımızı bulduk dedi. 1898 yılında Filipin Savaşı'na taraf olanların ülkenin geleceğini görüşmek üzere Paris'e gittikleri sırada Filipin temsilcileri de Paris'e gitmişti. Ancak Amerika'nın önerisiyle toplantıya katılmalarına izin verilmemiş ve ülkenin resmi temsilcilerinin yokluğunda Filipinlerin Amerika'ya devredilmesi konusunda bir anlaşmaya varılmıştır. Bugünlerde haberlere takip ediyorsanız Rusya ile Ukrayna arasında 3 yıl süren savaşın ardından Amerika'nın önerisiyle Suudi Arabistan'da bir barış konferansı düzenlendiğini ancak Ukrayna'nın tabii ki konferansa katılmadığını biliyorsunuzdur. Tarihin ders çıkardığına artık ikna oldunuz mu? Tarihin derslerini henüz iyi öğrenememişsiniz gibi görünüyor. Filipinler 1946 yılına dek Amerikan işgal altındaydı. Bu dönemde birçok Asya ve Afrika ülkesi bağımsızlığa doğru ilerlerken Amerikalılar Filipinlere bağımsızlık verme kararı aldılar. Filipinler bağımsız oldu. Amerikalıların orada hala askeri üsleri bulunuyordu ve Filipinler pazarı Amerikan malları ile doluydu. Ülkeyi ele geçiren hükümetlerin Amerika'yı desteklemesi gerekiyordu. Çünkü Amerikan askerleri onların üstünde tam yanı başlarında bulunuyordu. Amerikalılara bu ülkedeki yatırımlarının da getirisinin korunmaya devam edeceğine dair güvence verilmesi gerekiyordu. Amerika'da bu günlerde Ukrayna'ya yaptığı yatırımın sonsuza kadar korunmasını istiyor. Milyonlarca insanın yerinden olmasına ve yüz binlercesinin de ölümüne yol açan 3 yıllık bir savaşın ardından Amerika şu ana kadar ülkeye yatırdığı paradan kar elde etmek istiyor. Yani dün savaş zamanı olduğu gibi bugün de barış için masaya oturma zamanıdır. Düne kadar Zelenski bir kahramandı ama bugün Trump onu eğer yakında harekete geçmezse ülkesi kalmayacak olan popüler olmayan diktatör olarak da adlandırıyor. Bu savaş hatırımı Amerika hükümetinin açgözlü politikalarının sadece bir parçası olabilir ama kesinlikle önemli bir parçasıdır. Bu politika o kadar önemli olmuştur ki tarih boyunca pek çok savaşa sebep olmuştur. 15. yüzyılda Portekizlilerin El Dorado gibi hayali topraklara ulaşmak için okyanuslara yelken açmasından bugün İngiltere, Amerika, Fransa ve diğer birçok Avrupa ülkesinin Asya kıtasında macera aramasına kadar savaş yatırım yapmak en karlı yatırımlardan biri haline geldi. Sömürgeciler için hiçbir şey önemli değil. İnsan hakları veya çocukların hayatı bile önemli değil. Onlar sadece sermayelerinin karını istiyorlar. Aslında aynı savaştan dolayı yıpranmış ve işgal edilmiş topraklara ait olan sermaye. Dünün sömürgecilerinin, bugünün özgürlük savaşçılarının yok etmeye çalıştı. Şimdi de bu katılımın getirilerinden yararlanmak istedikleri bir toprak. Tarih asıllardır bize derslerini tekrarlıyor. Bu dersleri bir kere de olsa iyi öğrenelim ki bir daha tekrarlamak zorunda kalmayalım. Artık tarihin sayfalarını çevirmenin yeni satırlarını kendimiz yazmamız zamanıdır. Muhterem dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarında takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Amerikalı genç Henry Schulen Jr. şöyle diyor. Ben 3-4 ay boyunca Kur'an-ı Kerim ve İncil'i yan yana koydum ve karşılaştırdım. İslam dini, tevhid demek, Allah'ın bir olduğu demektir. Ve Hazreti Mesih de Allah'ın peygamberidir ve insanların günahları affedilsin diye öldürülmemiştir, diyordu. Bugünkü sohbetimizde Amerikalı gencin nasıl İslam dinini seçerek Müslüman olduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Günümüzün maddiyatçılıktan ve geçici zevklerden usanan ve hüsran duygusuna kapılan insan güvenli ve huzur verici bir kaçış ve kurtuluş yolu arıyor. Bazı fırsatçı insanlar ve akımlar ise insanların bu ihtiyaçlarının bilincinde hareket ederek hakikat peşinde olan bu insanlar için ve gerçekte kendi maddi çıkarları doğrultusunda bir dizi sahte ve yalan inanç ve tarikat kuruyor. Ancak bu sisli ve karanlık dünyada hakikat peşinde olan insanların gözlerini kamaştıran bir nur onların ilgisini çekiyor. Bu nur İslam dininin hidayet nurudur. Bu yüzden her gün dünya üzerinde birçok ülkeden birçok insan farklı inançları, kültürleri ve içinde bulundukları farklı şartlara rağmen beşeriyeti kurtarabilecek tek inanç olarak İslam dinini seçiyor.
Amerikalı genç Henry Schulen Jr. Amerika'nın New York kentinde yaşayan, aktif ve birçokları gibi hakikat arayışında olan bir gençti. Nitekim Henry'nin ilginç yaşam öyküsünün bu özelliklerinden sonunda İslam dinini seçerek Müslüman olduğu ve başkalarını da hidayete erdirmeye çalıştığı ve bu alanda faaliyet yürüttüğü anlaşılır. Henry'nin İslam dinini seçerek Müslüman oluşunun öyküsü ise çok ilginçtir. Müslüman olan birçok Hristiyanın yaşamında bu sürecin başlangıç noktası, şimdiki Hristiyanlığın içinde göze çarpan tahrifat ve çelişkili durumlardır. Nitekim genç Henry'nin kafasını da bu tür konular meşgul etmişti. Henry şöyle anlatıyor. Hazreti Mesih'in çarmıha gerildiğinde "Tanrım, Tanrım, neden beni bıraktın?" demiş olması asla akla uygun değildir. "Ben Hazreti İsa'nın babasız doğduğuna inanıyordum. Ancak eğer Hristiyanların inancına göre Hazreti İsa Allah'ın en iyi mahluku ise neden Allah onu benim günahlarımın bağışlanması için öldürsün ki? Neden ben Allah'a üzgünüm?" diyemiyormuşum. Bunlar asla akılla bağdaşmıyor.
Henry şöyle devam ediyor. "Ben kendi kendime nasıl olur da İsa Mesih hem Tanrı olur hem de Tanrı'nın oğlu olur? Bu akla uygun değildir. Hazreti Mesih'in Tanrı olmasının anlamı şu ki, Tanrı 9 ay boyunca annesinin karnındaydı ve doğduktan sonra da annesinin sütüne muhtaç olacak kadar güçsüzdü ve daha sonra da 30 yıl yaşadıktan sonra bu dünyadan ayrılarak cehenneme girdi. Zira Hristiyanların inancına göre Hazreti İsa Mesih çarmıha gerildi ve daha sonra da tüm insanların yerine cezalandırılmak için de 3 gün cehennemde kaldı. Ardından geri döndü ve yeniden dirildi. Henry bir keresinde de bir papaza şöyle soruyor. "Eğer Hazreti Mesih bilinen Tanrı ise o zaman mantıklı olarak Tanrı 3 gün ölmüştü. Peki bu süre içinde dünyayı kim yönetiyordu?" Ancak Henry papazdan ikna edici bir cevap alamıyor.
Junior'un Hristiyanlık inancında akla uygun olmayan çelişkili durumlarla ilgili cevapsız soruları onu 17 yaşından itibaren kiliseye gitmekten alıkoyuyor fakat Allah'a olan inancını yitirmiyor. 3 yıl sonra genç Henry mali açıdan ve yine iş ve konut bakımından uygun konumda olmadığı bir sırada yaşamının yönünü değiştiren ilginç bir olayla karşılaşıyor. Henry bu ilginç olayı şöyle anlatıyor. "Yaklaşık 20 yaşıma geldiğimde iki kez evsiz barksız kalmıştım. İkinci kez evsiz barksız kaldığımda bir gün ekmek almaya gittim ve kendi kendime şöyle dedim. Tanrım, eğer beni bu durumdan kurtarırsan seni istediğin biçimde ibadet edeceğim. Bu yüzden dua etmeye başladım. Gerçi bunun adının dua etmek olduğunu bilmiyordum ama Tanrı'dan talepte bulundum."
Henry şöyle devam ediyor. "O günün tam ertesi günü eski mahallemizden bir başka yere gittim. Orada bir üniversite vardı ve şöyle yazmıştı. Liseyi bitirin ve eş zamanlı olarak ön lisans derslerine devam edin. Benim lise diplomam yoktu. Çünkü lise sonunda okulu bırakmıştım. Bu yüzden kendi kendime bana lise diploması lazım. Ön lisansım olması da iyi dedim ve böylece üniversiteye başvurdum ve giriş sınavını kazandım. Ertesi günde bir markette iş buldum. Bir arkadaşım da iş arıyordu. Annesi ve babası bana acaba onun için de bir iş bulabilir misin diye sordu. Ben de kalacak bir yer arıyorum dedim. Onlar da sana bir oda kiralarız. Sen de oğlumuza iş bul dediler. Yani 72 saat içinde hem iş, hem üniversite ve hem kalacak yerim ayarlandı. Bu yüzden Tanrı'ma sordum. Şimdi sana nasıl ibadet etmemi istiyorsun?"
Tahran Radyosu.
Allah Teala pek yakında Henry Junior'a hidayet yolunu göstererek ona daha iyi ibadet etmesini sağladı. Ama nasıl? Bu konuda Henry şöyle diyor. Ön lisans eğitimine devam ettiğim sıralarda Bangladeş ülkesinden çok iyi arkadaşlar buldum ve onlarla İslam dini hakkında konuştum. Onlara, bana Hazreti İsa'dan bahsedin dedim. Onlar da şöyle dedi. Biz sadece Hazreti İsa'nın babasız doğduğuna inanırız ve bizim günahlarımızın bağışlanması için öldüğüne inanmayız. Ardından bana bir cilt Kur'an-ı Kerim verdiler. Ben 3-4 ay boyunca Kur'an-ı Kerim ve İncil'i yan yana koydum ve karşılaştırdım. İslam dini tevhid demek, Allah'ın bir olduğu demektir. Hazreti Mesih de Allah'ın peygamberidir ve insanların günahları affedilsin diye öldürülmemiştir, diyordu. Baktım ki benim inancım da tam bu inançla örtüşüyor ve ben de içimde tam bunlara inanıyorum. Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin mucizesidir ve hakikat peşinde olanlara yol gösteren kitaptır. Bu yüzden Henry Junior da Kur'an-ı Kerim ile tanışarak, üzerinde düşündükten sonra İslam'ın hakkaniyetini anladı ve Müslüman oldu.
Kuşkusuz Henry Junior gibi meraklı ve hakikat peşinde olan bir genç için Müslüman olmak yolun sonu değildi. Henry bu kez Şii Müslümanların ve Ehl-i Beyt sevenleri hakkında soru sormaya başlıyor. Ancak onu bu kesimden uzak durması söyleniyor. Bir süre sonra Henry, Şii Müslümanların inancı konusunda merakını artıran bir manzara ile karşılaşıyor. Güya Vahabi tarikatına mensup olan radikal bir alim izleyenlerinden birine neden Şii bir Müslüman ile o da arkadaş olduğu için serzeniş ediyor. Söz konusu din adamı Şii Müslümanların kafir olduğunu ve Hazreti Ali Aleyhisselam'a ibadet ettiklerini söylüyor.
Amerikalı genç Müslüman Henry Junior bu davranışla ilgili duygusunu şöyle anlatıyor. O alim bu sözleri sarf ederken kendi kendime Müslümanların böyle bir inancı olmasının asla mümkün olmadığını söyledim. Bu yüzden Ehl-i Beyt Camisi ve İslami Hidayet Merkezi'ne gittim. Ben 2 hafta boyunca Şii Müslümanların camisine gittim ve sürekli olarak onlara sorular sordum. Onlar da bana kitaplar verdiler ve okumamı istediler. Ben o zaman Hidayete Erdim adlı kitabı okudum. Bu kitapta Doktor Muhammed Ticani özel bir yöntem kullanmış, ancak hem Şii hem Sünni Müslümanların kabul ettikleri hadisleri Kur'an-ı Kerim'in yanında kullanmıştır. Ben bu araştırmalardan sonra Şii mezhebinin daha doğru olduğunu anladım ve böylece Şii oldum.
Henry Junior'un Müslüman olması eşini de etkiliyor. Buna karşın Henry eşini hakikati bulması için baskı uygulamıyor ve ondan bizzat araştırma yapmasını istiyor. Eşi de sonunda İslam dinini saadet yolu olarak seçiyor. Henry'nin eşinin Şii mezhebini seçme macerası da ilginçtir. Henry bu macerayı da şöyle anlatıyor. Bir gün evimizin mutfağındayken ve eşim yeni Müslüman olmuştu. Eşim benden sordu. Henry, Resulullah'ın ailesinin kaderi ne oldu? Çünkü eşime Resulullah rihlet edince güya İslam tarihi de bitmiş gibi üretmişlerdi. Ben de ona çok önemli bir soruyu sordum. Git araştır. O da gidip araştırdı ve bir gün ikindi namazı sırasında bir mühür aldığını ve namaz kılmaya gittiğini gördüm. Namazdan sonra ona ne yaptığını sordum. O da şöyle dedi. Namaz kılıyorum ve hamd olsun şimdi Ehl-i Beyt Şiisi oldum.
Gerçi Henry Junior ve eşi şimdi Müslümanlar ama buna karşın başkalarına yönelik de sorumluluk hissediyorlar. Karı koca İslam'ın kurtarıcı marifiyle ilgili başarılı ve tatlı deneyimlerini başkaları ile ve başka Müslümanlarla mümkün mertebe paylaşmak istiyorlar. Bu konuda Henry şöyle diyor. Bugün Amerika'da hatta bir seccade veya başörtüsü satın alacak kadar yeterli paraları yoktur ve mecburen hicap takamıyor ve yeteri kadar mühür ve kitaplara ulaşamıyor. Ben ve eşim bazılarına hicap malzemesi gönderdik. Örneğin Pennsylvania eyaletinin Allentown kentinde hiçbir yerde hicap malzemesi bulunmuyor. Bunun için çalışmalıyız ve birlik olup işe başlamalıyız. Örneğin yeni Müslüman olanlar için bazı paketler tedarik görmeliyiz ve bayanlara özel paketlere hicap malzemesi ve Kur'an-ı Kerim ve kitap koymalıyız.
Henry Jr. İslam dinini seçtikten sonra bizzat başkalarının da bu büyük ve maneviyat ve rahmet dolu dine yönelmesine vesile olan yüz binlerce Müslüman gibidir. Gerçekte İslam dininin tam ve en mükemmel din oluşu, hatta Batı dünyası gibi fesat dolu bir ortamda birçok insanın İslam dinine yönelmelerine vesile olmuş ve boşluktan ve hedefsizlikten kurtulmalarına yardımcı olmuştur.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Değerli dinleyiciler, İranlı Ölüler, Evrensel Mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağımızı belirtmiştik. Dizi sohbetimizin ilk birkaç programında tarih boyunca İran kültürünü ve yayıldığı coğrafi alanı anlattık. Şimdi sohbetimizin ikinci bölümünde yavaş yavaş sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı ünlü düşünürler ve şahsiyetlerle tanıştıracağız.
Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Sohriverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Bugünkü sohbetimizi ise İran'ın Kameri 3. ve 4. yüzyıllarında yaşayan büyük filozof Farabi'ye ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Ebu Nasr Muhammed bin Muhammed Farabi, Kameri 257 yılında Farab diyarında dünyaya geldi. Gerçi Farabi'nin kesin nerede doğduğu konusunda tarihçilerin arasında görüş ayrılığı bulunuyor. Bazıları Farabi'nin bugün Kazakistan'ın güneyinde Atra kentine yakın Farab yöresinde doğduğunu belirtirken, bazıları da bugün Afganistan topraklarının bir parçası olan Büyük Horasan'ın Faryab veya Baryab yöresinde olduğunu ifade ediyor. Ancak tüm İranlı ve yabancı tarihçiler Farabi'nin İranlı olduğu konusunda hemfikirdir. Hem anası hem babasının İranlı olduğu vurgulanıyor. Farabi'nin babası ise İran'ın askeri teşkilatında görevli olduğu belirtiliyor.
Müzik Arap tarih yazarı İbni Ebi Ubeyde, İnsanul Ayun adlı kitabında Farabi'nin soyu Perslere uzandığını belirtiyor. İbni Nedim de El Fihris adlı eserinde ve yine miladi 1288 yıllarında yaşayan Şehruzi de Farabi'nin İranlı olduğunu vurguluyor. Bundan başka Farabi birçok eserinde Farsça ve Suudi dilinde ve hatta Yunanca kaynaklara işaret ediyor. Ancak eserlerinde Türkçe bir tek kelime bile bulunmuyor. Farabi'nin bazı eserlerinde Suudi dilini kullanmasının sebebine gelince bazı araştırmacılar Farabi'nin ve Farab halkının ana dilinin Suudi dili olduğunu belirtiyor. Farabi'nin Pers soyundan olduğu başka kaynaklarca da onaylanıyor. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Clifford Edmond, Farabi, Biruni ve İbn Sina gibi İranlı büyük şahsiyetlerin onları seven Türk araştırmacılarca Türk soyuna mal edilmeyi çalışıldığını belirtiyor. Farabi'nin Türk olduğunu ileri süren ilk kişi İbni Hallakan'dı. İranlıca ansiklopedide Dr. Gates İbni Halka'dan bu sözünü tenkit ediyor ve ondan önce İbni Ubaydiye geri kalan bilgilerin Farabi'nin İranlı olduğunu ispat ettiğini, İbni Hallakan ise bu yüzden Farabi'yi Türk göstermek için belge uydurduğunu belirtiyor.
İranlı seçkin edebiyatçı Alekber Dehuda yine Fars dili ve edebiyatının uzmanlarından Bediüzzaman Huru Zanfer'den naklen şöyle yazıyor. Farabi'nin biyografisinde onun çocukluk veya gençlik çağını anlatan bir belge kitaplarda yoktur. Gamiri 7. yüzyılın ünlü ediplerinden İbni Ebi Usayye ise Farabi hakkında iki çelişkili haber naklediyor. İlkin Farabi gençlik çağında Şam'da bir bahçede bekçilik yapıyormuş. İkincisi ise Farabi'nin gençlik çağında yargı işiyle uğraştığını ve başka ilim ve mariflerle tanıştıktan sonra yargı işini bıraktığını ve tüm gücüyle başka mariflere yöneldiğini anlatıyor. Farabi gençlik çağında felsefeye büyük merak sardı. Ve bu bilimde ilerlemek amacıyla bir kentten bir başka kente ilmi merkezleri ziyaret etti ve bilim öğrenmekten başka amacı olmadı. Rivayetlere göre Farabi yaklaşık 40 yaşındayken eğitim için Bağdat'a gitti. O dönemde Farabi sarf, nehiv, fıkıh ve hadis ilimlerini ileri derecede öğrenmiş fakat mantık ve felsefe üzerinde pek çalışmamıştı. Bağdat'a vardığında ise Matta bin Yunus'un yanına gitti ve mantık ve felsefe öğrenmeye başladı. Farabi daha sonra Türkiye'nin Harran yöresine yolculuk etti ve Yuhanna bin Haylan'ın talebesi oldu. Farabi'nin büyük zeka ve dehası sayesinde ders verilen tüm konuların çok iyi öğrendiği anlatılır. Farabi kısa sürede filozof ve bilge olarak ün yaptı ve Bağdat'a döndüğünde bazı talebeler onun çevresinde toplandı. Bu talebelerden biri Hristiyan filozof Yahya bin Uday'dı.
Farabi Kamere 330 yılında Şam'a gitti ve Halep hükümdarı Seyfuddule Hamdani'nin sarayında bulunan alimlere katıldı. Farabi, Kamere 338 yılında 80 yaşındayken Şam'ın yakınlarında bir yerde vefat etti. Bazı rivayetlere göre Ebu Nasr Farabi Şam'dan şimdi Siyonistlerin işgal altında bulunan Aşkalan kentine giderken yolda eşkıyalara rastladı. Farabi eşkıyaya şöyle dedi, ''Benim maldan, silahtan, elbiseden neyin varsa alın ama bana dokunmayın.'' Eşkıya kabul etmedi ve onu öldürmek istedi. Farabi mecburen eşkıya ile çatıştı ve öldürüldü. Şam yöresinin hükümdarları olaydan haberdar oldu ve Farabi büyük bir saygı ve sevgiyle Şam'da toprağı verdi ve eşkıyalları onun mezarı başında dar ağacından astı. Müslüman tarihçilere göre Farabi muttaki bir filozoftu ve dervişler gibi yaşıyor ve araştırmak ve yazmaktan başka hiçbir uğraşı yoktu. Farabi fani dünyadan öylesine el çekmişti ki Seyfuddule Hamdani ona Beytülmal'dan büyük maaş belirlediği halde günde 4 dirham gibi naçizane bir para ile geçiniyor.
Farabi çağının birçok bilimine musallattı. Öyle ki her bilim hakkında en az bir kitap yazmıştı. Kitaplarından ise Farabi'nin matematik, kimya, nücum, askeri bilimler, musiki, doğa bilimleri, ilahiyat, sosyal bilimler, fıkıh ve mantığı çok iyi bildiği anlaşılıyor. Gerçi Yakup bin İshak kendinden başkalarına yol gösteren ilk İslami filozof olarak söz ediliyor. Fakat gerçekte kendi herhangi bir felsefi düşüncenin temelini atamadı ve tartışılan konuları bir araya getiremedi. Ancak Farabi tam bir felsefi düşünce oluşturdu. Bir başka ifadeyle kendinin başladığı işi Farabi büyük bir sabır ve tüm gücüyle sürdürdü. Yunanca'dan Arap ve Süryani dillerine çevrilen felsefe bilimi bu dillere alışık değildi. Farabi ise Arapçayı felsefe bilimiyle tanıştırdı.
İranlı büyük filozof ve bilgin İbn Sina da Farabi'den kendi üstadı şeklinde söz ediyor. İbn Rüşd ve diğer Arap ve Müslüman bilginler de Farabi'ye büyük saygı duyardı. Örneğin İbn Sina bir sözünde Farabi'nin ilmi derecesini şöyle anlatıyor. Aristo'nun Mabadul Tabi'yi adlı eserini okudum ve 40 kez okuduktan sonra yazarın ne demek istediğini anlayamadım. Ta ki pazarda Ebu Nasr Farabi'nin bu eserin üzerine yazdığı şerhini içeren bir kitap buldum ki bu kitabı okuduktan sonra Mabadul Tabi'nin ne demek istediğini anladım ve çok sevindim. İslami felsefe geleneğinde Farabi'den birinci muallim lakabıyla bilinen Aristo'dan sonra ikinci muallim anlamına gelen muallim-i sani lakabıyla söz edilir.
Farabi, İslam tarihi ve kültüründe ilim ve felsefenin yeniden doğduğu bir dönem sayılan bir çağın başında yer alır ve bu yüzden kendisine Muallim-i Sani lakabı verilmiştir. Gerçekte Farabi, İslami felsefenin kurucusu ve felsefe ilimini yeniden ihya edicisidir. Farabi'nin felsefesi İslam aleminde yayıldı ve İslami felsefenin tarihi Farabi ile başladı. Farabi'nin çağından Hekim Molla Hadi, Sebzevari'nin yaşadığı dönemi kapsayan miladi 9 ila 19. yüzyıllar arasında İslami düşüncenin üzerine durduğu en önemli konu varlık aleminin yaratılışıydı. Ebu Nasr Farabi Yunan felsefesini tam olarak okudu ve Aristo'dan etkilendi. Farabi'nin düşünceleri arasında en çok Ütopya düşüncesi dikkat çekiyor. Farabi Ütopya Ehlinin Düşünceleri adlı eserinde Ütopya'yı İslami kanunların hakim olduğu ve hükümdarları ve halk aralarındaki ilişkileri ona göre düzenlediği bir kent olarak tanıtıyor.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahiler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 11. bölümünün sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı. Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde ibret alma ve başkalarına danışma meselesinin daha iyi bir yaşam için önemini ele almak istiyoruz. Hazreti Ali Aleyhisselam ibret alma ve tecrübe biriktirme konusunda şöyle buyurmuşlardır. Ben geçmiştekilerin tarihleriyle o kadar haşır neşir ve aşina oldum ki onları yaşamış gibi hissedip onların tecrübelerini elde etmiş gibiyim. İnsanın yaşamaya ve hayatta kalmaya yönelik isteği, onu en iyi yaşama yöntemini seçmesine zorluyor. İnsan tam bir ressam gibi kendi hayatını en güzel şekilde resmetmeye başlar. İnsanoğlu kendi yeteneklerini bulma, çevresindeki dünyayı tanıma, yaradanı tanıma ve etrafındaki insanlar ile en iyi şekilde iletişim kurma yollarını bulmaya çalışır. Ancak iyi yaşamak düşündüğümüz kadar kolayca elde edilebilecek bir mesele değildir.
Yaşam sorunları ve zorluklarına karşı galibiyet elde edip doğru yaşama tarzını seçmek için geçmişteki insanların hayatlarını bilmek ve bu hayat öykülerinden ibret almak kaçınılmaz gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, geçmişteki insanların hayatı üzerinde kafa yormak ve onların deneyimlerinden yararlanmak yeni bir hayat yaşamak olarak çok faydalı olacaktır. Biz ömrümüzün değerli her anını doğru değerlendirmek için geçmişteki büyük insanların yaşam şekli, öğütleri ve tecrübelerinden en iyi şekilde yararlanmalıyız.
Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuyla ilgili çok güzel bir ifadede bulunarak şöyle buyurmuşlardır. Ben geçmiştekilerin tarihleriyle o kadar haşır neşir ve aşina oldum ki onları yaşamış gibi hissedip onların tecrübelerini elde etmiş gibiyim. Evet değerli dinleyiciler, ibret kelimesi Arapça bir sözcük olarak geçmek anlamına gelen ibare kökünden gelmektedir. Bu da olayların yüzeyselliğine takılmayıp bir hadisenin gerçek ve derin özüne geçilmesi ve dikkate alınması anlamına geliyor. İbret almak ise geniş çaplı bir yelpaze olarak birçok konuyu kapsamına alır. Geçmişteki kavimlerin, milletlerin ve devletlerin doğuş, yükseliş ve dağılma süreçleri herkes için ibret verici bir geçmiştir. Ömrün geçmesi ve gençliğin de arkada kalması ve yaşlılık dönemine ayak basılması konusu bile kendiliğinden öğütler ve ibretler içermektedir.
Zorluk yaşayan insanların zorlu durumlardan kurtularak rahat bir döneme ayak basmaları başka insanlar için öğüt ve ibret içermektedir. İnsanların ölümü bile büyük bir ibrettir. Doğal afetler, toplumsal olaylar ve başka benzer birçok mesele de insanların yolunu aydınlatacak ve hatalara düşmesini engelleyecek ibretler içermektedir. Modern toplumlarda uyuşturucu, alkol ve psikodelik ilaçlara, haplara ve alkole olan bağımlılık, gençlerin zindeliği ve sağlamlığını ellerinden alıyor. Ateşli bir sevda ile birbirlerine vurulmalarına rağmen erkek ve kızların evlenmek için yanlış bir tercih yaptıklarını görüyoruz. Bu yanlışın sonuçları ise hayat boyunca onları rahatsız ediyor.
Kimseye danışmadan bölümlerini seçen öğrenciler, yetenekleri olmadığı, hatta ilgi bile duymadıkları dallara yönelirler. Bu insanlar ise ömürlerini heder etmiş insanlar olurlar. Tamahları ve aşırı ün kazanmak için sonunda kendilerini rezil rüsva eden girişimlerde bulunan tanınmış insanları da görmekteyiz. Bu tanınmış insanlar ise toplum karşısında itibarlarını kaybediyorlar. Bu örnekler birçok benzer örneklerin hepsi ibret verici olaylar ve tecrübelerdir aslında. Daha iyi yaşamak yöntemleri üzerinde kafa yoran akıllı insanlar, insanların eylemlerinden, tarihten ve farklı milletlerin geçmişinden dersler çıkarıp ivedilikle bir işe girmezler. Bunun tam tersi temkinli ve ibret almak suretiyle davranırlar. Bu insanlar olayların yüzeyselliğine takılmayıp derinliğine inerler. Bu vesileyle birçok tecrübe ve deneyim elde edebilirler. İşte bu yüzden bu tür insanlar hayatlarında daha az hata yapıp başarıları günden güne artan insanlardır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim'in daha iyi yaşamak, olaylardan ders çıkarmak ve öğüt dinlemek ile ilgili birçok ayeti vardır. Kur'an-ı Kerim bu gerçeğe defalarca değinmiştir. Haşr suresinin 2. ayeti şerifesinde şöyle buyurulmuştur. Ey basiret sahipleri, ibret alınız. Kur'an-ı Kerim'deki ilahi ayetlerin birçoğunda ise büyük ilahi peygamberlerin hayat hikayeleri ibret almak için anlatılmıştır. Örneğin, dünya kadar servete sahip olan, cinler ve insler hizmetinde olan, hayvanlar ile konuşabilen Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hikayesi önemli bir nokta içerir. Bu kadar varlıklı ve imkana sahip bir peygamber hiçbir zaman bu varlığına aldanmadı ve sürekli Allahu Teala karşısında huzu ve huşu ile kulluk edip insanların refahı için çaba gösterdi.
Bir başka Kur'ani hikayede Lut kavminin hikayesidir. Bu kavim kötü davranışları seçerek Allah'ı yad etmeyi yüreklerinden sildi. Böylece ağır ilahi gazaba düçar oldu. Hazreti Musa aleyhisselam ve Firavun hikayesi bir başka peygamberlerin hikayeleri de Kur'an-ı Kerim'de sözü geçen ibret verici, öğüt dolu hikayelerdir. Bu hikayelerde ise Kur'an-ı Kerim'in hedefi salt hikaye anlatmak değil, bu hikayeler sayesinde insanlara hidayet yolunu göstermek, böylece sağlam bir kılavuz göstermek olmuştur. Buna esasen peygamberlerin hikayesinde hidayet yolunda faydalı olmayan herhangi bir ayrıntıya yer verilmemektedir. Örneğin bu Kur'ani hikayelerde doğum, ölüm tarihi, çocuk ve eş sayıları gibi ayrıntılara hiç girilmemiştir.
Kur'an-ı Kerim'de öğüt almak ve ders çıkarmak için anlatılan hikayelerden biri de Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesidir. Kur'an-ı Kerim'in Yusuf Suresinin 111. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Gerçekte onların hayat hikayelerinde düşünce sahibi insanlar için ibret verici dersler yer almaktadır. Evet arkadaşlar, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi ibret verici noktalar ile dolu bir hikayedir. Kardeşlerinin onu kıskanması ve olumsuz yıkıcı etkileri, düşmanların entrikalarının suya düşmesi, Hazreti Yusuf'un günah ve şehvetten uzak olması, Züleyha'nın rezil olması, Hazreti Yusuf'un iffeti ve benzeri gibi ibretler bu hikayede açıkça göze çarpmaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadeler, insanların geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkarıp günlük hayatlarında bu tecrübelerinden yararlanmaları için anlatılmıştır. Kur'an'daki eğitici hikayeler daha iyi yaşamak yolunu aydınlatmak için anlatılmaktadır.
Akıllı insanların özelliklerinden olan geçmişteki olaylardan ibret alma ve dersler çıkarma ve bu tecrübelerden daha iyi yaşamak yönünde yararlanmasının yanı sıra başkalarına danışmak da bu tip insanların bir başka olumlu boyutudur. yersiz gurur ve bencillik esiri olmayan bir insan, ibret alma ve danışma konusunda çok etkin birisi olur. Böyle bir insan bir konuda birçok görüşü değerlendirmekten sakınmaz. Böylece en güzel yolu seçerek uygulamaya koyar. Başkalarının fikirleri ve düşüncelerinin ışığı insanın yolunu aydınlatır. Bu aydınlatma ise insanların bireysel ve toplumsal olarak hayırlı ve saadetli bir hayat sürdürmesine neden olur. Hazreti Ali aleyhisselam bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Başkalarına danışan birisi, başka insanların akılları ve tecrübelerinden de yararlanıp daha doğru bir karar alabilir. Tabii danışmak da kendine has bir yolu ve yönteme sahiptir. Örneğin iyi düşünen, istikbali düşünen ve dakik insanlar danışmak için daha uygun insanlardır. Akıllı ve düşünce sahibi insanlara danışmak daha iyi yaşama yol açacak seçeneklerden biri sayılır.
Çin kültürüne ait bir atasözü şöyledir. Bir işi doğru bir şekilde yapmak istiyorsan, 3 yaşlı insana danış. Farsça bir atasözünde ise şöyle denmektedir. Daha fazla danışan insan daha az hataya düşer. Günlerden bir gün 2 adam ırmak kenarında balık avlamakla meşgullerdi. Daha yaşlı olan adam deneyimli ve usta bir balıkçıydı. Diğeri ise balıkçılıkta çaylak olan bir gençti. Deneyimli adam balık yakaladığı her defasında yanında bulunan buz kovasını atıp böylece balıkları taze tutmaya çalışıyordu. Ancak kibirli olan çaylak genç adam ise yaşlı adamdan yardım almadan kendi çabasıyla balık avlamaya çalışıyordu.
Birkaç saat geçmesine rağmen genç adam ırmaktan hiçbir balık avlayamadı ve öfkelendi. O kendi oltasına iyi bir yem takmasına rağmen tecrübesizdi. Deneyimli yaşlı adamın başarı sırrı ise zor değildi. Yanında getirdiği yemlerin yanı sıra bir torba dolusu da ekmek kırıntısı getirip iple bağlayarak suya bırakmıştı. File torbadan ekmek kırıntıları yavaş yavaş suya dökülüp balıkları etrafına topluyordu. Balıklar ise bu kalabalıkta yaşlı balıkçının oltasına takılıp avoluyorlardı. İşte bu deneyimli adam böyle bir yönteme başvurarak birçok balık avlamıştı. Ancak daha genç olan tecrübesiz adam yaşlı adama danışmamasından dolayı zamanını boşa harcayıp hiçbir balık avlayamamıştı.
Bizim çoğumuzun hayat hikayesi de anlattığımız hikayede olduğu gibidir. Özellikle de hayatlarının uzun yolunun başında olan gençler ve delikanlılar düşünce sahibi insanlara danıştıkları takdirde hayatlarında daha etkili ve olumlu adımlar atabilirler. Gençler, enerjileri, güçleri ve zindeliklerini büyüklerin tecrübeleri ve tedbirleriyle sentezlerse, öyle bir kimyaya ulaşırlar ki vücutlarındaki bakırı altına dönüştürebilirler. İşte bu yüzden din ve ahlak kılavuzları daha iyi yaşamak için herkesi, özellikle de gençleri, yaşlılar ve deneyimlilerden tecrübe biriktirmek ve ibret almaya tavsiye etmişlerdir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Tır isimli sohbetimizde İslami Club rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslami Club rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde su krizi ve kuraklığa sebep olan bazı faktörlere değindik ve kuraklık, yeraltı ve üste akan suların kirlenmesinin su krizine sebep olabileceğini söyledik. Değerli dinleyiciler, bugün ise su kaynakları yönetimindeki eksiklikler ve su krizinin oluşması veya yoğunlaşmasındaki etkilerine değineceğiz. Suyun eksikliği birçok soruna sebep olabilir. Fakat unutmayalım ki bizim aklımızı meşgul eden ise sadece suyu görmemizdir. Fakat su sadece su değildir. Su ekonomidir. Su istihdamdır. Su gıdadır. Sağlıktır. Su enerjidir. Barıştır. Su huzurdur. Su vahdettir ve su emniyet ve güvenliktir. Suya olan bakış açımızı değiştirdiğimizde su ile ilgili sorunların birçoğunun su alanı dışında olduğunu ve çözüm yollarının da belki su ile ilgili alanın dışında olduğunu anlıyoruz. Su, yeryüzünde hayatın devam etmesinin en önemli faktörüdür. Fakat varlığına pek dikkat edilmiyor ve maalesef yokluğu ise köklü bir krize sebep oluyor. En iyimser durumda suyun olduğu fakat sağlıksız olması durumunda yine de yaşam döngüsünde bir dönüşüm olacaktır. Gelecek 10 yıllarda insanın en temel ihtiyaçlarından biri su kaynaklarının temin edilmesidir. Son yıllarda yayımlanan raporlar 2040 yılına kadar en az 33 ülkenin su krizi eşiğine geleceklerini gösteriyor. Bu konu münakaşa yaşayan ülkelerde gerginliklerin yoğunlaşmasına sebep olabilir.
Dünya Kaynakları Kurumu araştırmacıları bir takım iklim modelleri ve de sosyoekonomik senaryolara dayanarak 167 ülkede su krizini sınıflandırdılar. Gelecek 25 yılda su kaynakları açısından en yoğun kriz yaşayan ülkeler Batı Asya bölgesinde olacaklar. Kuveyt, Filistin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, işgal edilen Filistin, Umman ve Katar söz konusu ülkeleri oluşturacaktır. Buna rağmen konunun önemine karşı söz konusu ülkelerde su krizinin incelenerek tedvin edilen belirli herhangi bir program söz konusu değildir. Üstelik hayat öneminde olan bu önemli konuda sağlanması gereken yakınsamanın hidropolitik yani su siyasetine kurban edildiği görülüyor. Su sorunlarının çözümlenmesi bu olayın yaşanmasına sebep olan hasarlar ve faktörlere bağlıdır. Gerçek şu ki yaşanan su krizinin bir bölümü doğa ile ilgilidir ve bir kısmı da insanın özüne. Tabii ki doğa ile ilgili olan bölümde de biz insanların ayak izleri görülüyor. Su krizinin sebebi ister doğa veya insanın yönetimsizliği veya her ikisi olsun, oluşan sorunun ilk uyarısı olabilir.
Tahran Radyosu.
Londra Üniversitesi akademisyenlerinden ve yazar Stefan Colombi, su kaynaklarının genişletilmesi ve programlandırmasında uzun bir tecrübeye sahiptir ve küresel su krizi kaynakları yönetme zaafı kitabında şöyle yazıyor. Yarısından çoğunu okyanusların oluşturduğu ve kutuplarının da buz tabakalarından oluşan mavi gezegen her zaman rutubetle dolu bir hava ile kaplanmıştır. Dünya su eksikliğine doğru ilerliyor ve sadece sulama için su kaynaklarını yönetme konusunda detaylı bir program ile toplumlar bir faciadan uzak tutulabilir. Söz konusu program, iyimserlik, mantık, kaynaştırma, yakınsama, konularla ilgili uzun vadeli bakış gibi özellikler taşımalıdır. Su krizinin çözümünde su yönetim unsurunun önemini açıklamak için önce kullanma alanlarının kategorilere ayırmak gerekir. Bu sınıflandırmalar nüfus ve çevre odakları çerçevesinde köyler ve küçük kentlerden başlayarak mega kentlerdeki su kullanma yönetimine, çevre alanında ulusal büyük alanlara ulaşabilir. Tabii ki her ülkenin coğrafi alanına göre su yönetiminin önem oranı söz konusu bölgenin iklimsel ve coğrafi şartlarına göre değişebilir. Örneğin kurak ve çöl bölgesinde olan bir kentte bu konu diğer bölgelere nazaran daha hassastır ve bu özellik hem ulusal büyük planlarda ve de uluslararası dayanışma konularında dikkate alınması gereken önemli konudur. Genelde kuru iklimlerde en fazla su kaybı tarım alanı ile ilgilidir ve köyler ile kasabaların ekonomi ekseninin tarım faaliyetlerine dayandığı nedeni ile bu alanda suyun kullanım modellerini düzenlemenin büyük önemi vardır. Örneğin İran'da su kaynaklarının %90'ı tarım için kullanılır ve bu alanda su kaynaklarının yönetilmesi ve doğru siyasetlerin uygulanması hayati önem taşır. Tarım ürünlerini kullanılan sanal suya göre yönetmek, su krizini azaltma bağlamındaki bazı stratejileridir. Geçen programlarda da değindiğimiz sanal su, aslında tarım veya sanayide bir ürünün üretilmesi için kullanılan su miktarıdır ve tarım alanında program yapmak için bir temel sayılır. Sanal su konusu 90'lı yıllarda İngiliz Profesör John Anthony Allen tarafından gündeme geldi ve o tarihten bugüne kadar onun araştırmaları ekonomi ve siyaset alanında büyük ilgi çekti. Konuyu hatırlatmak ve açıklamak açısından bir örnek verelim. Bilim insanlarının araştırmalarına göre her fincan kahvede 140 litre su gizlidir. Bu su miktarı kahve bitkisinin yeşererek ürün vermesi için gerekiyor. Bu yüzden tarımda üretim konusunda suyun az olduğu iklimlerde su tüketimi az olan ürünleri dikkate alarak öncelik vermek gerekir. Tarım konusunda su kaynaklarının yönetilmesinde önemli olan diğer konu ise illegal kazılan su kaynakları ve yeraltı suların yağmalanmasının önlenmesi, güncel tekniklerle sulama performansını yükseltmek, su tüketiminde randımanın arttırılması ve tarımdan kaynaklanan mesleklerin küçük kasaba sanayisine doğru kaydırılmasına değinebiliriz. Böylece su eksikliği krizi durumundan kurtulurken tarıma dayalı toplumlarda ekonominin gelişmesine yardımcı olur. Ülkelerin büyük şehirlerin etrafında bulunan orta büyüklükteki kentler genelde sanayi ve üretim merkezleri ve dolayısıyla bu alanda en çok su tüketen alanlardır. Araştırmalar sanayi sektörde büyük ölçekte su geri dönüşüm olmadan kullanıldığını gösteriyor. Bu alanda doğru bir yönetim ile sanayide öncelikli olarak tüketilen su miktarını azaltabilir ve ardından tekrar suyun tasfiyesi ve geri dönüşümü ile ilgili diğer alanlarda, örneğin soğutucularda, sulamada, salonlar ve teçhizatların yıkanması ve benzeri alanlarda kullanılabilir. Böylece tüketilen suların yaklaşık %95'i tekrar kullanılabilir. Büyük şehirlerde ise evde tüketilen su miktarı fazladır ve bu sorunun çözümü ise tüketim modelini değiştirmesidir. Bu alandaki çözümlerin başında kültür oluşturmak ve suyun doğru kullanımı ve israftan kaçınma modellerine değinebiliriz. Bu görev ise aileler, eğitim merkezleri ve medyaya düşer. Bu konuda okullarda çocuklara verilen eğitim ile suyun değeri, hayattaki rolü anlatılarak suyun doğru kullanılması ve boşa akmasının önlenmesi yolları öğretilerek kültür oluşturulabilir. Fakat çevre alanında su yönetim yollarının en önemlisi su ile ilgili her proje, hatta bir su kuyusunun kazılması kadar küçük bir proje için güçlü araştırmaların yapılması ve küresel tecrübelerden yararlanılmasıdır. Bazı ülkeler su krizine çözüm olarak baraj yapmak veya su intikali projelerini denemişlerdir. Fakat araştırmalardaki eksiklik nedeniyle çevreye telafisi imkansız hasarlar verilmiştir. Baraj göletinin ve alt arazilerin tuzlanması, ayrıca yüzeysel suların kuruması ve toz bulutları ise söz konusu çevre hasarlarından bazılarıdır. Bu arada geçen yıllarda yeraltı su kaynaklarından fazlasıyla ve kontrolsüz bir şekilde su alınması nedeniyle yeraltı su kaynaklarının sabit hacminde büyük düşüşler olmuştur. Böylece toprak ve yerin bazı bölgelerinde çöküş ise bu olayın dikkat edilmesi gereken tehlikeli sinyallerindendir. Su krizi, halklar ve hükümetlerin ulusal iradesi, tüm kurumların destek ve işbirliği ve tüm makro planlar ve mega projelerde titiz ve dikkatli çalışmalar ile giderilebilir. Her birey ve grubun su tüketim istatistiklerinin çıkartılması, ayrıca etkili plan için mevcut su miktarının belirlenmesi ise makro alanlarda siyaseti belirleyen yetkililer için en önemli konulardandır. Üstelik uzun vadeli çıkarları da herkes tarafından bilinir. Zira sorunun teşhisi ardından ikinci adım su sorunlarının çözümü için doğru planlar yapmaktır. Uluslararası kurumlar bu aşamada sorunların giderilmesi bağlamında aktif rol üstlenebilirler. Gerçi uluslararası kurumlar ve teşkilatların her zaman karşı karşıya kaldıkları sorunlardan biri, onlar tarafından yapılan, önerilen ülkeler tarafından kabul edilmemesi ve yapılmamasıdır. Fakat su meselesinin hayatı önem taşıması nedeniyle uluslararası kurumların maksimum kapasiteleriyle dünyada su meselesini el atması gerekir. Unutmayalım ki birçok çevre uzmanına göre bizler iklim değişikliği veya doğal kuraklıkla değil, yönetim kuraklığı ile karşı karşıyayız. Bu yüzden suçlamak için parmağımızla gökleri işaret etmeye hakkımız yoktur. Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz. Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16. (Gülüyor)